Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 14 Haban 1400, Hicri Kamer 29 Rebiülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 5 Kasım 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'de ekonomik kriz etrafında yapılan röportaj, Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri Esma-ül Hüsna ve Dünya Kültürel Mirasının Korunması isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Yaş akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran'ın yıpratıcı müzakereleri kesinlikle kabul etmeyeceğini söyledi. Kemal Bendi, İran'ın %20 zenginleştirilmiş uranyum rezervinin 210 kiloyu aştığını bildirdi. Washington, nükleer anlaşmayı ihlal etmesine rağmen Tahran'la anlamsız görüşmelerde ısrar ediyor. İran ve Türkiye, film prodüksiyonu alanında ortak işbirliğine vurgu yaptı. Pakistan, Amerikan askeri üssünü topraktan da reddetti. 190 ülke ve kuruluş kömür enerjisinden aşamalı olarak çıkmayı kabul etti. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, nükleer müzakerelere ilişkin İran yıpratıcı müzakereleri kabul etmeyecek dedi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Seyyid Ahmet Hatemi gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ahmet Hatemi kapsamlı ortak eylem planı QEP olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına dair İran İslam Cumhuriyeti bu anlaşmadan ayrılmadı ve onu bozan taraf Amerika oldu. Eğer Amerika nükleer anlaşmaya dönmek ve müzakere etmek isterse İran yıpratıcı müzakereleri kabul etmeyecektir dedi. İran'a karşı tehdit dilini kullanan Avrupa tarafının tavrına tepki gösteren Hatemi, bu tür ifadeler eskide kaldı ve tehdit dili İran milletiyle konuşma tarzı değil, mantıklı bir cevap almak için İran halkıyla düzgün konuşulmalı ifadelerini kullandı. Hatemi, Amerika'nın nükleer anlaşma tutumunu eleştirerek nükleer müzakereler konusunda kafa karışıklığı içerisinde değiliz ve anlaşmayı çiğneyen ülkenin telafi etmesi gerektiğine inanıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Siyonist İsrail'le normalleşmeye giden bazı komşu ülkelere seslenen Ayetullah Hatemi şunları kaydetti. Bazı komşu ülkeler İslam'ın ve Müslümanların düşmanı olan işgalci Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştiriyor. Bu ülkeler işgal rejiminin çürümüş ipiyle kuyunun dibine inerek yok olacaklarını bilmelidir. Ahmet Hatemi, Afganistan'ın güvenliğini hedef alan Amerika'nın bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını istemediğini de söyledi. Amerika'nın Oman Denizi'nde İran petrolünü çalma girişimine yönelik devrim muhafızları ordusu tarafından icra edilen başarılı operasyonu kahramanca olarak nitelendiren Tahran Cuma Namazı Hatibi, bu aynı zamanda Amerika'yı küçük düşürmek için yapılan bir harekettir diye konuştu.
İran, Sivil Savunma Kurumu Başkanı Tuğgeneral Gulam Rıza Celali, akıllı yakıt sistemine yönelik saldırıyı teknolojik ve uzmanlaşmış siber saldırı olarak nitelendirdi ve "Düşman birleşik savaş stratejileri tanımladı ve bize karşı hedef belirledi," dedi. Tuğgeneral Gulam Rıza Celali, Tahran Üniversitesi'nde bu hafta Cuma namazı hutbesi öncesinde cemaate hitaben yaptığı konuşmada, "Bu komplo boşa çıktı ancak bunun ilk olmadığını bilmeliyiz ve son saldırı da olmayacak," dedi. Celali, "Doğruluk, teyakkuz ve tehdidi ciddiye almak el alması gereken temel bir unsur ve bu konuyu görmezden gelemeyiz. Her neyse bu olay bir savaş modeliydi," dedi. General Celali açıklamasının devamında şöyle dedi. "Medya bunun için bir iç rekabet değil. Düşmanın birleşik savaş stratejilerini belirlediği ve bizi hedef aldığı bir savaş olduğuna dikkat etmelidir. Bu nedenle kamuoyunu ortaya çıkarma, yönlendirme ve aydınlatma yönündeki yönelimlerinin kendi çerçevesine sahip olması, bir başka ifadeyle içerideki ile dışarıdaki akımı, içerideki ile düşmanı ayırmamız gereken çok etkili ve övgüye değer bir eylemdi."
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü %20 zenginleştirilmiş uranyum rezervinin şu ana kadar 210 kilogramı aştığını, ayrıca %60 zenginleştirilmiş uranyumun da 25 kilogram olduğunu söyledi. Hars Haber Ajansı'na göre Behruz Kemalvendi, İran'ın Tahran'daki nükleer başarıları sergisinin açılışı kulisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer teknoloji alanındaki önemli ilerlemelerine atıfta bulunarak, "Nükleer ve nanoteknoloji gibi ileri teknolojilerde elde ettiğimiz her şey caydırıcılık yaratıyor," dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, "Emperyalist ve sultacı devletlerin artık nükleer sanayiyi İran İslam Cumhuriyeti'nden alamayacaklarını kabul ettiklerini belirterek, bu sektörün hassas ve kilit bir nokta olduğunu biliyorlar. Bu yüzden bunu yapmaya çalışıyorlar. İran İslam Cumhuriyeti'ni önemli bir güç unsurundan yoksun bırakmak için kendilerinin silahları varken ve onları kullanıyorken nükleer meseleyi politize ederek bizi nükleer silaha ulaşmaya çalışmakla suçluyorlar," diye konuştu. Kemalvendi, "Amerikalıların İslam devrim başlangıcından bu yana İran'da geçmişteki sultanlarını yeniden kurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, Amerika şu anda aşağı doğru bir sarmalda ve özellikle de bölgede hiç bu kadar zayıf olmamıştı ve İran her geçen gün güçleniyor," dedi.
Amerika, nükleer anlaşmayı ihlal etmesine ve ondan çekilmesine rağmen İran'la nükleer bir anlaşmaya döndükten sonra Tahran'la diğer tartışmalı konularla müzakere edeceğini bir kez daha iddia etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Tahran'la nükleer anlaşma kapsamı dışındaki konularda müzakere etmeye çalıştığını ileri sürdü. Price, "Gazetecilere verdiği mesajda nükleer anlaşmaya geri dönmeyi birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Ancak amacımız bu görüşmeleri diğer sorunları ele almak için değerlendirmektir," dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'ın nükleer programını kontrol altına almanın hala en etkili yolu olduğuna inanıyoruz. Ancak bu ilk adımdır. Karşılıklı taahhütten sonra daha uzun ve etkili bir anlaşmaya varabiliriz. Nükleer anlaşma daha sonra Amerika ve müttefiklerini ilgilendiren diğer konuları tartışmak için bir temel oluşturabilir," dedi.
İran'ın batısında yer alan Kürdistan eyaletindeki Bircer şehrinin mahrum bölgelerinde öğretmenlik yapan Süreyya Mutaharniye, Dünya Öğretmen Ödülü'nde ilk 10 kişi arasında yer aldı. İran Basın Haber Ajansı'na göre her yıl düzenlenen Dünya Öğretmen Ödülü'nün organizatörü Varki Vakfı 121 ülkeden 8 bin öğretmen adayı arasında ilk 10'un seçildiğini açıkladı. Bazı medya kuruluşları İranlı öğretmen Süreyya Mutaharniye'nin bu ödülü alma şansının yüksek olduğuna inanıyor. Üstün öğretmen ödülüne ek olarak Work Foundation bu yıl dünyanın en iyi öğrenci ödülünü vermeye hazırlanıyor. Bu bölümde 94 ülkeden 3500 öğrenci aday gösterildi. 2021 Dünya Öğretmen Ödülü kazananını önümüzdeki günlerde tanıtacak. İran, Bicarlı öğretmen Süreyya Mutaharniye'nin ödülünü kazanmasını umuyor.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından İran'da COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiği 8633 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127.053'e, vaka sayısı ise 5.973.457 çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3732'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.574.246'ya ulaştı denildi. Resmi istatistiklere göre koronavirüsü dünya çapında 249 milyondan fazla kişiye bulaştı ve 5.047.000'den fazla kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi ve Türkiye Devlet Yayın Kurumu TRT Genel Müdürü İran ve Türkiye arasındaki film ve dizi prodüksiyon alanında işbirliğini genişletme gerektiğini vurguladı. İslam Ajansı'na göre bugün İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Ferazmen, Türkiye Devlet Radyo ve Televizyon Genel Müdürü Mehmet Zahir Sobacı ile görüştü. İran'ın Türkiye Büyükelçiliği toplantıda Türkiye Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu ile İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu'nun ortak film ve dizilerin yapım ve yapımındaki işbirliği vurgulandığını bildirdi.
Flash TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Aygün tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla yürüyüş görüntüleriyle ilgili kendisine külliye içinden gelen bilgiyi açıkladı. Erdoğan'ın 29 Ekim resepsiyonundaki yürüyüş görüntüleri sonrası sosyal medyada gündem olan sağlık sorunu tartışmaları devam ediyor. Aygün, Erdoğan'ın sağlık durumuyla yürüyüş görüntüleriyle ilgili kendisine bu kez ikinci elden yani külliye içinden gelen bilgiyi anlattı. Aygün, Erdoğan'ın varislerinden ve kılcal damarlarından küçük bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Aygün, söz konusu operasyon ayakta tedavi yöntemiyle yapılan basit bir operasyon. Operasyonun külliyenin altında bulunan tam teşekküllü bir hastanede yapıldı ifadelerine bulundu.
Türkiye Enerji Bakanı, Türkiye'nin 2022'nin başından itibaren Rusya'dan doğal gaz ithal etme sözleşmesini uzatacağını açıkladı. İsna'ya göre Fatih Dönmez, Rusya ile bu anlaşma üzerinde anlaşmaya varıldı, dedi. Türkiye'nin bu yılki yüksek doğal gaz talebi henüz uzun vadeli gaz ithalat sözleşmelerini uzatmadığı için ülkeyi tek sefiyat pazarında alımları artırmaya zorladı. Türkiye'nin yılda yaklaşık 48 milyar metreküp ithalat sözleşmesi var. Avrupa'nın en büyük gaz ithalatçılarından biri olan Türkiye, boru hatlarıyla Rusya, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden gelen gazın yanı sıra Nijerya, Cezayir'den sıvılaştırılmış doğal gaz LNG ithalatına ve tek kargo pazarına güveniyor. Ülkenin bu yıl sona erecek, yılda toplam 16 milyar metreküplük 4 uzun vadeli ithalat sözleşmesi bulunuyor. Türkiye elektrik santrallerinde kullanılan doğal gazın fiyatını %47, sanayinin kullandığı gazın fiyatını ise %48 oranında artırırken sıradan tüketiciler için gazın fiyatını değiştirmedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı daha fazla Türk yapımı askeri insansız hava aracı satın almayı planladıklarını duyurdu. Serhi Şaptala, Ukrayna'nın Türkiye'den daha fazla SİHA bayraktar almak istediğini söyledi. Geçen hafta Ukrayna ordusu Donbas bölgesinin doğu kesiminde insansız hava aracı bayrakları kullanmaya başladığını duyurmuş. Bu durum Rusya'nın tepkisine neden olmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın doğusunda bir Türk insansız hava aracının kullanılmasını eleştirdi. Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Kiev'in Donbas'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmak için Minsk anlaşmalarında öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söyledi. Ukrayna basına demeç veren Kuleba, Bayraktar TB2'lerin kullanılmasına gelirsek, Ukrayna üçlü temas grubundaki anlaşmalarda öngörülen bu tür durumlarda atış yapmadan önce uygulanan tüm prosedürleri yerine getirdi. Bunun tek bir nedeni vardı. O da karşı tarafın saldırgan eylemlerini durdurmaması dedi. Kiev'in tutumunun dengeli olduğunu ancak mevzilerine yönelik saldırı olduğuna onlara karşılık verdiğini kaydeden Kuleba, bu da böyle bir durumdu ifadelerini kullandı.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile iki dost ülke arasındaki yakın ikili ilişkileri ve aralarındaki işbirliği ufuklarını genişletmenin yollarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye ve Çin taraflarının bu ilişkilerin geliştirmesine büyük önem verdiği vurgulandı. Esad, Suriye halkının uluslararası destekli terörizme karşı sebat etmesi ve hayatlarının çeşitli yönlerini büyük ölçüde etkileyen kuşatma karşısında desteklemek için Çin ile ilişkilerin çok önemli olduğuna işaret etti. Suriye Cumhurbaşkanı Esad, Suriye'nin iki ülkedeki hükümet kurumları arasındaki ilişkiyi özellikle de çoğu bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmesiyle birlikte geliştirmeye istekli olduğunu teyit etti. Esad, Çin'in uluslararası hukuka ve dünya barışına bağlılığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve üzerindeki terör savaşını durdurmak için gösterdiği çabaları teyit eden uluslararası forumlarda Çin'in siyasi desteğine Suriye halkının takdirini dile getirdi. Esad ayrıca Çin'in Suriye halkına terörizm ve maruz kaldıkları kuşatma ışığında acılarını hafifletmek için sağladığı büyük insani yardım için Çin Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken bir kez daha Suriye'nin tüm topraklarını teröristlerden ve işgal altındaki yabancı ordulardan kurtarmaya kararlı olduğunu, aynı zamanda siyasi partiler arasındaki diyalog sürecini dış müdahale olmadan ilerletmeye devam edeceğini teyit etti.
Medya kaynakları Yemen ordu güçleri ve halk komitelerinin Marib vilayetinde ilerlemeye devam ettiğini ve bölgedeki müstafi hükümet güçlerinin son üssünün kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Yemen askeri kaynakları ve halk komiteleri bugün bir operasyon sırasında Marib vilayetindeki Umriş askeri kışlasının kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdular. Uzmanlara göre eyalet tamamen özgürleştirilirse müstafi hükümet ve destekçisi Suudi koalisyonunun Yemen'deki çalışmalarının sona erdiği ilan edilmelidir.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi iki kategoride Yemen Savaşı'nda barışı en çok ihlal edenler için sembolik ödülü kendine verdi. Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Enstitüsü 2 Kasım'da Yemen Savaşı'nda barışı en çok ihlal edenleri ödüllendirmek için bir tören düzenledi. Ödüller savaşı sürdürmek, kan dökmek, insanları acı çektirmek, barışa giden yolu engellemek için ellerinden gelenin en iyisini yapanlara verildi.
İslamabad, Pakistan'da bir Amerikan askeri üssü veya buna yönelik herhangi bir plan olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftihar, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın haftalık toplantısına yaptığı açıklamada Pakistan'da Amerikan hava üssü yok, böyle bir teklif de dikkate alınmadı dedi. Sözcü, bu konuda herhangi bir spekülasyon asılsız ve sorumsuzdur, bundan kaçınılmalıdır ifadesini kullandı. Asım İftihar, 2001 yılından bu yana Pakistan ile Amerika arasında hava ve kara hatları alanında bir işbirliği çerçevesi var, ancak bu alanda yeni bir anlaşma imzalanmadı diye konuştu.
İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenen COP26 zirvesinde 40'tan fazla ülke ve yaklaşık 150 kuruluştan oluşan bir koalisyon, 2030 yılından itibaren kömürü aşamalı olarak bırakma ve artık kömürle çalışan yeni elektrik santrallerinin kurulmasını desteklememe taahhüdünde bulundu. COP26 Başkanı Alok Sharma, bugün kömürün sonunun yakın olduğunu söyleyebiliriz ifadelerini kullansa da, Amerika, Çin, Hindistan ve Japonya dahil olmak üzere birçok önemli ülke kömüre olan bağımlılıklarını sona erdirmek için hala bir tarih belirlemedi.
Ve son haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri Rusya bağlantılı DarkSide adlı bir hacker grubunun liderlerini bulmaya yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. Ayrıca söz konusu grupla işbirliği yapmak isteyenleri tutuklamaya olanak sağlayan bilgiler için 5 milyon dolar ödül sağlanacak. Rusya Federasyonu bağlantılı Hacker grubunun Amerika'daki kolonyal boru hattına Mayıs ayında gerçekleştirilen sabotajın arkasında olduğunu iddia ediyor. İlgili boru hattı Amerika'da Doğu yakasındaki belli başlı tüm şehirlerin yakıt ihtiyacının %45'ini sağlıyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Pekin ve Moskova'dan Bercam'ın canlanması için ortak çaba başlığını taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tahran ile 4+1 grubu arasındaki nükleer müzakerelerin 29 Kasım'da Viyana'da yapılacağını açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Pekin'in Rusya ile işbirliği içinde Bercam nükleer anlaşmasını canlandırmaya yardımcı olmayı planladığını duyurdu. Çin hükümeti İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planına dönüşün her iki tarafın çıkarına ve karşılıklı saygıya dayalı olması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bağkırı, Viyana görüşmelerinin İran'a yönelik yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımları kaldırmayı amaçladığını belirtti. Gerçek şu ki, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programı, başta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmakta ve ajans, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetini yakından takip etmekte ve her zaman bu faaliyetlerin barışçıl olduğunu teyit etmiştir. Ancak Amerika diğer ülkelerin nükleer programlar izlemesini önlemek için bu alanda nükleer apartheid ve tekel oluşturmaya ve çeşitli suçlamalarla yaptırım gibi araçlar kullanarak bağımsız ülkelerin barışçıl nükleer program izlemesini engellemeye çalışıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Amerika'nın aslında Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmek gibi ciddi niyeti olmadığını, mantıksız davranışlarla İran'ı yaşanan olaylardan suçlu göstererek Tahran'a siyasi baskı ve yaptırım politikasını sürdürmeye çalıştığını belirtiyor. Avrupa'nın Bercam anlaşmasındaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda pasifliği ve eylemsizliği ise Amerika'yı tek yanlı siyasetlerini sürdürmede teşvik eden diğer etkendir. Halbuki bizzat Amerika'nın oluşturduğu çıkmazdan Bercam anlaşmasını kurtarmanın tek mantıklı çözüm yolu taahhütlerine kayıtsız şartsız geri dönüştür.
Pekin Üniversitesi'nden siyasi meseleler uzmanı Cevdi Ryan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesine rağmen anlaşmada kaldığına ve her zaman ona bağlı olduğuna, bu nedenle herkes tarafından kabul edilebilir bir çözüm bulunabileceğine inanıyor. İran İslam Cumhuriyeti nükleer faaliyetleri konusundaki iyi niyetini göstermek için her zaman müzakerelere katılmıştır. Ancak Amerika ortak çabaları görmezden gelip yaptırımlar uygulayarak Tahran'ın nükleer faaliyetlerini askıya almaya zorlamaya çalışmıştır. Bu yüzden Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Amerika Bercam'dan çekildi ve Tahran'ı kendi zorlayıcı taleplerine teslim ettirmeye çalıştı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti hak talep tutumlarını vurgulayarak barışçıl nükleer faaliyetleri korurken Amerika'ya nükleer apartheid'i sürdürerek bağımsız ülkelerin bu alandaki faaliyetlerini engelleyemeyeceğini göstermeye çalışmıştır. Çin'in eski Tahran Büyükelçisi Ming de Bercam'ın Batı Asya bölgesinde barışın korunmasında önemli bir rol oynadığına inanıyor. Amerika nükleer anlaşmaya imza atan diğer tarafları ayrılmayı ikna etmeye çalışsa da Çin de dahil olmak üzere uluslararası toplum Washington'un bunu yapmasına izin vermedi. Her halükarda Çin'in Bercam nükleer anlaşmasını canlandırmak için Rusya ile çalışmakta ısrar etmesi kuşkusuz süreci güçlendirebilir. Ancak Çin ve Rusya'nın slogan ve propagandanın ötesinde barışçı nükleer faaliyetler de dahil olmak üzere bağımsız devletlerin taleplerini karşılamaya yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olarak hareket etmeleri ve Amerikan baskısına ve zorlayıcı taleplerine direnerek uluslararası alanda tek taraflılığı önlemeleri ve barışçı nükleer faaliyetlere destek vermeleri bekleniyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nde güvenlik ve insicamın artması etrafında. Yemen'deki gelişmelerin seyrinin en önemli özelliği başkent Sana'da bulunan Ulusal Kurtuluş Hükümeti içindeki güven ve uyumun artmasını gösteriyor. Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı savaşının başlamasının üzerinden 80 ay geçti. Bu savaş 26 Mart 2015'te başladı. Suudi Arabistan 9 ülkeyle birlikte Yemen'e savaş açtı. Arabistan'ın bu savaşı başlatmaktan amacı devrik başbakan Mansur Hadi'ye meşruiyet kazandırmaktı. Ancak 80 ay sonra gelişmelerin gidişatı Suudi rejiminin bu hedefe ulaşmadaki yenilgisinin tamamlandığını gösteriyor. Zira 80 ayda Mansur Hadi Sana'ya yolunu bulamamakta kalmadı, Yemen'in güneyinde pratikte kartı yanmış, verimsiz bir faktör haline gelmiş ve hiçbir güç, otorite ve halk tarafından kabul görmeyen sadece Yemen Cumhurbaşkanı'nın sembolü olarak kabul ediliyor. Ayrıca işleri yönetmek için politika uygulamak ve karar verme yeteneğinden de yoksundur. Öte yandan Suudi Arabistan'ın iktidardan düşürmeye çalıştığı Yemen'deki Ensarullah hareketi Sana'da bir ulusal kurtuluş hükümeti kurarak bunu ulusal ve uyumlu bir devlete dönüştürme yolunda adım atıyor. Ulusal Kurtuluş Hükümeti ordusu ise ülkeyi Suudi güçlerinin ve çetelerinin işgaline kurtarmak için adımlar atıyor ve Yemen'in en önemli kuzey eyaletlerinden biri olan Marib'in tamamen kurtarılmasına sadece iki şehir kaldı. Yemen saha gelişmelerinde bu iki şehrin kurtarılmasıyla birlikte ülkenin kuzeyi tamamen özgürleştirilecek. Yemen ordusu ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin güçleri güney bölgelerini Suudi Arabistan işgalcileri veya teröristlerden temizlemeye başlayacak.
Ayrıca Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin ordusunun askeri başarıları popüler ve siyasi getirilere yol açmıştır. Saldırgan Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonuna bağlı paralı askerlerin işgalinden yeni kurtulan El Ebdiye, Ma'arif ve Şebba eşiretlerinden bir heyet Yemenli Ensarullah lideri Abdülmelik El Husi ile görüştü. Söz konusu görüşmede Ensarullah lideri El Ebdiye'deki esirlerin serbest bırakılması talimatını verdi. Ayrıca Ma'arif ve Şebba ellerindeki yerel yetkilileri kurtarılan bölgelerdeki vatandaşlara özen göstermeye çağırdı. Husi ayrıca Ebdiye sakinlerini ve tüm kurtarılmış bölgeleri genel barışı kabul etmeye ve ülkede güvenlik ve istikrarı tesis etmek için merkezi hükümetle birlikte çalışmaya çağırdı. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El-Azzi de kişisel Twitter sayfasında Mağrib'deki Suudi bağlantılı 1500 militanın Yemen'in başkenti Sana'ya girdiğini ve devrik Mansur Hadi hükümetini terk ettiğini yazdı. Böylesi görüşmeler ve savaş esirlerinin serbest bırakılması ve Suudi koalisyondan ayrılan güçlerin Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne katılması daha önce yaşanmış bir şey olsa da Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne olan güvenin arttığını, uyum ve istikrarını oluşturmaya devam ettiğini kanıtlıyor. Abdülmelik El Husi'nin kararları istifa eden Yemen hükümetinden bağımsız olduğunu, ulusal çıkarları tercih ettiğini ve ülkede kamu barışı ve güvenliğinin sağlanması için çalıştığını göstererek Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin kabulünü ve meşruiyetini artırmaktadır. Bu arada Mansur Hadi hükümetine bağlı aşiret liderleri, militanlar ve subayların Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne katılmaları hızlandı. Nitekim geçen hafta Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Yahya Seri, Mağrib'deki Suudi koalisyonun unsurlarını, silahlarını bırakmaya ve af fırsatını Sana'ya girmek için kullanmaya çağırdı. Başka bir ifadeyle Suudi koalisyondan ayrılan aşiret liderleri, milisler ve subaylar ulusal kurtuluş hükümetine güvenebileceklerine inanmaya başladılar. Ve bu Yemen Savaşı'nın siyasi ve askeri sahnesinde önemli bir olay sayılır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizin devamında Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bugün yine size bir röportaj hazırladık. Dünkü sohbetimizde Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili mevcut krizin nedenleriyle ilgili kısaca sizleri bilgilendirdik. Bugünkü röportajımızda da bu duruma çözüm getirme konusundaki yollara kısaca bakmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın İhsan Kaçar bugün sohbetimizde bizimle birlikte ve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi çözüm konusuna gelecek olursak sadece hükümetin direkt olarak müdahale etmesi ekonomide, yani sizin de ifade ettiğiniz gibi, çözüm getirmiyor. Yani halk bunu kendi yaşamlarında, kendi hayatlarında hissetmiyorlar. Bunun pratikte, yani bir kesin bir çözüme ulaşması için, yani Türkiye'deki genel kanaat nedir? Uzmanlar nasıl düşünüyor bu konuda?
Yani şöyle bir şey, tabii uzmanlar bir kere şöyle bir durum var. Türkiye çünkü demokrasi, insan hakları ve özgürlük, yargının bağımsızlığı konusunda çok gerilemeye başladı. Şimdi bu birinci derecede, bu aynı zamanda bir huzursuzluğu yaratıyor ve bu aynı zamanda piyasalara da yansıyor. Yani ekonomiye de doğal olarak yansıyor. Çünkü bir ülkenin yani ekonomisinin güçlü olabilmesi için her şeyden önce yani halkı, yurttaşı demokrasiye, yargıya ya da özgürlüklere inanması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de bu ciddi bir, hem raporlarda mevcut hem de mevcut pratikte, gidişatta Türkiye'de bunlar gittikçe gerilemeye başlıyor. Şimdi bu gerilemeye başladığı sürece sen dışarıdaki yatırımcı çekemezsin. Yani dışarıdaki yatırımcı ülkenin içerisinde getiremezsin. Şimdi getiremediğinden dolayı burada birincisi, burada bir çözümsüzlük var ve buradan başlanması gerekiyor. Ekonomistler de aynı buradan başlıyorlar. Şu eski AK Parti içerisinden ayrılan ekonomist Ali Babacan, yani Deva Partisi'nin genel başkanı da bu tezleri ortaya koyuyor ve doğru tezlerdir. İkincisi de, şimdi çözümü nasıl bulacaksın? Açıkçası çözümü bulabilmek için bir kere Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de Merkez Bankası, evet, sözde bağımsız, tırnak içerisinde bağımsız, fakat sürekli müdahaleler ediliyor ve Merkez Bankası'na her gün ya da 2-3 ayda bir Merkez Bankası'na yeni yöneticiler atanıyor ve yöneticiler değiştiriyor. Yani orada da korkunç bir istikrarsızlık var. Çünkü faiz fonu meselesi var. Çünkü bankaların birlikte çalıştığı, Merkez Bankası'yla birlikte. Şimdi onun Türkiye'nin ekonomisi ya da cari açığıyla ilgili, enflasyonuyla ilgili, enflasyonla ilgili belli nokta konuluyor ve belli odaktan hareket ediyor. Fakat Merkez Bankası'na müdahale edildiği için, daha çok hükümete, iktidara yakın yetkililer getirildiği için, daha çok biat, doğru tanım bu, daha çok biat etmek isteyen kişiler getirildiği için ve sürekli müdahale ediyor. Müdahaleler edildikçe güvensiz bir ekonomik potansiyel ortaya çıkıyor. Yani çözüm konusunda da ciddi bir istikrarsızlık ortaya çıkıyor ve burada çözüm konusunda, dediğim gibi, yani bu talepler üzerinden, insan kaynaklı talepler, yurttaş refahı üzerinden taleplerin hukuka uygun geliştirilmesi ya da rahat edilmesi gerekiyor. Bir bu yok, gerileme var. Yani şöyle sayarsak insan hakları, özgürlükler ve refah konusunda ve bu ciddi bir şekilde istikrarsızlığı aynı zamanda da ekonomik ve iş dünyasına yatırıma da Türkiye'nin ekonomik yatırım politikasına ciddi yansıması var ve dediğim gibi yani eğer yatırımcı kendini güvence altına alamıyorsa, huzurlu hissedemiyorsa yani burada yatırım yapamaz şu anda Türkiye'de. Çünkü mevcut durum bir bakıyorsun bir kararla yani iktidarın siyasal bir kararıyla birinin bütün mal varlığına el konuma bilinir. Yani öyle bir aşamada çünkü yetki potansiyeli başkanlık sistemiyle gelinen aşama biraz onu gösteriyor. O da çözümsüzlüğü dayatıyor açıkçası.
Peki şimdi bu mesele son soru olarak soruyorum Sayın İhsan Bey. İş istihdam alanı ile ilgili nasıldır? Yani işsizliğin de oranının gittikçe arttığını biz görüyoruz Türkiye'de. Özellikle gençler arasındaki bu işsizlik hem de eğitimli gençlerin işsizliği. Şimdi acaba potansiyellerin bittiğini mi gösteriyor? Hükümetin tedbirlerinin bir yararı olmadığını mı gösteriyor? Bu alandaki uzman kesimlerin işsiz kalmasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Aynı az önce bahsettiğimiz yani çünkü ülkenin temel politikasında, temel olan politikalarında, yaşama dair politikalarında yurttaşın rahatı ve refahı ferahı konusunda gerileme yaşanıyor. Evet. Şimdi gerileme yaşadıkça mesela sadece uzmanların dışında da genç potansiyelin %80'i araştırmaya göre hatta %80'in üzerinde Avrupa'ya gitmek istiyor. Şimdi eğer refah bir ortam olsaydı, özgürlükler konusunda herkesin yeni kuşağın, genç kuşağın kendisi hitap edebileceği ama harıl harıl mesleki olarak iş düzeyi arayabileceği bir ortam koşulu sağlansaydı insanlar %80'in üzerinde Avrupa'ya yerleşmek ve Avrupa'da yaşamını idame ettirmek gibi bir düşüncesi olmazdı. Kendi ülkesinde bunu var etmenin çabası içerisinde olacaktı. Ama işte şimdi sen eğer bu koşulları oluşturamıyorsan sen uzmanlaştırma ya da uzman konusunda da ciddi yetersizlikte yaşar. Çünkü bu gençlerin hepsi okuyan kesim ve yarın öbür gün hepsi uzmanlık alanıyla kendi ülkesine ya da yaşadığı ülkeye ciddi katkılar sunabileceği potansiyel enerjidir. Yani aynı zamanda da potansiyel güçtür. Şimdi bunlar şu aşamada dediğiniz gibi yani Türkiye'de bir kutuplaşma süreci yaşanıyor açıkçası. Yani son 2010 yılında itibaren kutuplaşma gittikçe fazlalaşmaya başladı. Yani bu da iktidarın yapmış olduğu pratiklerle ya da muhalefetin durmuş olduğu noktayla ilgili bir durumdu. Şimdi bu eğer Türkiye'de bu şeyler ayrışmalar yani daha doğrusu bu ayrışma olduğu sürece ya da bu farklılaşma ya da farklı düşünme olduğu sürece çünkü gençler ya oradasın ya buradasın. Şimdi bu da aynı zamanda gençlerin yaşama dair önündeki hedefleri çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Yani uzmanlık alanıyla ilgili de dediğimiz gibi yani birçok işte doçenttir, akademisyendir herkesin yaşamına müdahale edildikçe şimdi müdahale geldikçe herkes mutsuzlaşabiliyor ve mutsuzlaşan işte bütün mesleki gruplar ya da akademik alandaki insanlar mesleki kariyerleri falan bir şekilde arayışlarını artık buradan değil enerjilerini buradan değil daha çok farklı yerlerde falan harcamaya çalışıyorlar. Çünkü daha doğrusu çalışmaya çalışıyorlar. Muhtemelen Türkiye işte gittikçe dediğimiz gibi yani bu çerçevede gerileme yaşanıyor. Bu gerileme Türkiye'nin bütün alanına yansıyor ve yansıdıkça da açıkçası biraz Türkiye küçülmeye başlıyor. Yani Türkiye oldukça küçüldü. Çünkü Türkiye eskiden daha çok kapsamlı, geniş bir hitabeti vardı. Hem iş alanında, hem siyasal alanda, hem özgürlükler alanında, hem insan hakları konusunda. Ama gittikçe daha çok mevcut iktidar ve çevresinde biraz daha hitabeti olan, daha lokal bir duruma dönüşünce de diğerleri biraz kendilerini dışkalanmış olarak hissediyorlar ve hissettikleri için de enerjilerini buraya akıtmıyorlar diyebiliriz.
Doğru. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Sayın İhsan Bey.
Rica ederim.
Çok sağ olun, hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugünkü röportajımızda siyasi analist Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızın bugün ikinci ve son bölümünde Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili sizlere kısa bir söyleşi hazırladık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Amerika'nın bölgeden zilletli bir şekilde çekilmesiyle ilgili görüşünü gözden geçireceğiz.
Amerika terör devletinin askeri müdahaleleri Batı Asya bölgesinde güvensizliği tırmandıran ve bölge dışı ilişkilere ve yapıcı olmayan rekabetlere alet eden durumdur. Amerika'nın uzun yıllar Batı Asya bölgesinde askeri varlığı başta Afganistan, Irak ve Suriye olmak üzere bölgede şartları daha kronik hale getirdiği gibi Fars Körfezi ve Umman Denizi bölgesinde de gerginliklere neden oluyor.
Amerika'nın Afganistan topraklarını 20 yıl işgal etmesi, Amerika'nın emperyalist gücüne zarar verdiği gibi bölgede kutuplaşmaya da yol açtı. Öyle ki şimdi Amerika'nın siyasi uygulamaları uzmanlarca büyük hata olarak değerlendiriliyor. Askeri meseleler uzmanı Walden Blue, Middle East News'ta yayımladığı raporunda şöyle diyor. Amerika'nın Irak ve Afganistan'dan çekilmesi, bölgenin siyasi haritasını değiştirmek üzere doğrudan askeri müdahale stratejisinin son bulduğunun işaretidir.
Öte yandan Amerika'da liberaller ve ilericiler, Afganistan'da askeri yükümlülüklerinin sonlandırılmış olması şartları Amerika'nın dış politikasının temelli bir şekilde yeniden onarılmasına elverişli hale getirmesini umuyor. Ancak birçokları da Amerika'nın gerçekten gereken dersi aldığına kuşku gözüyle bakıyor. Nitekim Başkan Joe Biden'in de bölgede yeniden askeri varlık sergilemek için yeni bir bahane aradığını belirtiyorlar.
Amerika'nın geçmiş yıllarda bölgeye yönelik müdahaleci politikalarına bakıldığında babası Bush'un Fars Körfezi Savaşı sırasında Saddam'ın işini bitirmekten kaçınmasını hazmedemeyen oğul Bush'un bölgeye yönelik saldırılarını sözde asi devletleri yok etme doğrultusunda ve Amerika'ya bağımlı ülkeleri daha fazla bağlılık konusunda teşvik etme ya da onlara daha güçlü alternatifler bulma ve Çin gibi stratejik rakipleri hatta Amerika ile rekabet etmeyi düşünmemeleri konusunda ilk adım olarak başlattığı anlaşılıyor. Bush yönetimi Vietnam Savaşı'ndan ve Britanya ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da yaşadıkları durumdan çıkarılan dersleri hiçe sayarak Amerika'yı Batı Asya bölgesinde asla kazanamayacağı iki savaşa sürükledi.
Savunma meseleleri uzmanı James Fallows, Irak Savaşı'nın doruk noktasında şöyle yazdı. Hatta ünlü çevik güçler bu savaşta hasara uğradı. İnsan gücü yetersizliği silahlı kuvvetlerin başkumandanını yedek güçler ve milli muhafız alayını göreve çağırmaya zorladı. Beklendiği gibi genel moral çöktü. Savaş cephelerinde savaş ufku karardıkça da kamuoyunun Irak ve Afganistan çıkarmalarına desteği daha da geriledi.
Barack Obama da 2009 yılında Batı Asya savaşlarını sonlandırma vaatleriyle Beyaz Saray'a girdi. Fakat uygulamaları önceki başkandan pek farklı olmadı. Obama'nın başkanlığının ilk döneminde Amerikalı askerlerin önemli bir bölümü ülkelerine geri döndü. Ancak Obama bir kez daha binlerce deniz piyadesini ve özel kuvvetleri IŞİD ile mücadele adına Irak'a yolladı. Oysa kanıtlar ve belgeler IŞİD'in Amerikan bölgedeki askeri varlığının ürünü olduğunu gösteriyordu. Obama ayrıca hava akınları ve özel kuvvet sevkiyatı ile Suriye'nin iç savaşına sonu gelmeyen bir müdahale başlattı. Ve sonuçta Amerika yeni bir bataklığa sürükledi.
Afganistan konusunda da Obama Taliban örgütünü felç edebileceği düşüncesiyle sonuçsuz bir adım atarak 33 bin askeri bu ülkede bulunan 68 bin askerine ekledi. Obama hatta Afganistan savaşını Pakistan'a bulaştırdı. Bu savaş yüzlerce masum sivilin canına mal oldu. Amerika terör ordusu ise bu kayıpları yan hasar olarak adlandırdı. Buna karşın Obama Batı Asya bataklığına saplanmaları Amerika'nın içinde ve dışında hoşnutsuzluğa yol açtığını ve Washington'un gücünü gerilettiğini itiraf etti.
Amerika'da Donald Trump'ın iktidarın başına geçmesine yol açan önemli etkenlerden biri ise Trump'ın savaş karşıtlığıydı. Trump bu konuyu 2015 ve 2016 yıllarında sürdürdüğü başkanlık seçim kampanyaları sırasında sürekli demokrat rakibi Hillary Clinton'un 2003 yılında senatör olduğu günlerde Irak'a saldırılmasına olumlu oy verdiğini Amerikan kamuoyuna hatırlatıyordu.
Ancak buna rağmen Trump da Beyaz Saray'a girer girmez Batı Asya bölgesini daha da istikrarsızlaştırdı. Trump'ın korsan İsrail'e geniş çapta destek vermesi Batı Asya bölgesini daha da istikrarsızlaştıran etkenlerden biriydi. Trump Amerika'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak İslam dünyasını öfkelendirdi. Trump ayrıca Suudi Arabistan'ın silah alımında elini açık bırakarak Riyad'ın Yemen savaşına daha şiddetli bir şekilde devam etmesine sebebiyet verdi.
Bu maceradan bir ay sonra Amerika'nın Merkezi Kuvvetler Komutanı, Amerika'nın Suriye'ye askeri müdahalesi ve Irak'ta 2500 Amerikalı askerin bulunmasının sonu için herhangi bir tarih söz konusu olmadığını açıkladı. Donald Trump başkanlığı döneminde Afganistan'da binlerce Amerikalı askerin kalmaya devam etmesine karar verdi. Ancak Şubat 2020'de Amerikan ordusuna askerlerini Kasım 2020'ye kadar Afganistan topraklarından çekmesi izni vererek yeni başkanlık seçimleri arifesinde sözünü tutmak istedi.
Ancak 2 Temmuz 2021'de mutlak sessizlik içinde öyle bir olay yaşandı ki sadece birkaç saat içinde sesi tüm dünyada yankılandı. Bu olay Amerikalı terörist askerlerin Afganistan'da Bagram hava üssünden beklenmedik bir şekilde çekildiğinin açıklanmasıydı. Amerika Başkanı Joe Biden, Nisan ayının ortalarında Beyaz Saray'da oğul Bush'un Ekim 2001 tarihinde Afganistan çıkarmasını açıkladığı odada yaptığı açıklamada Afganistan'daki tüm Amerikalı askerleri geri çekeceğini duyurdu. Biden geri çekilme operasyonunu en geç 11 Eylül 2021'de yani Afganistan topraklarına saldırı için bahane oluşturan 11 Eylül 2001 saldırılarının yıl dönümünde tamamlanacağını vurguladı.
Amerikan Başkanı Biden televizyon kanallarından yayınlanan konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Artık Amerika'nın en uzun süren savaşına son verme zamanı gelmiştir. Artık Amerikalı askerlerin eve dönme vakti gelmiştir. Ben Amerikalı askerlerin Afganistan'daki varlığına şahit olan Amerika'nın 4. başkanıyım. 2 cumhuriyetçi ve 2 demokrat başkan. Ben bu sorumluluğu 5. başkana devretmeyeceğim. Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararı ise 2 farklı tepkiye yol açtı. Savaş karşıtları ve Biden taraftarlarının bir bölümü Amerikan tarihinin en uzun süren savaşını resmen sonlandıran bu karara sevindi.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi bu yılki hac merasiminde dünya Müslümanlarına hitaben gönderdiği mesajda Amerika'nın Afganistan'daki varlığını yanlış idrak ettiğini belirterek şöyle buyurdu. Bu yanlış algı Amerika'nın Afganistan'da aşağılanmasına yol açtı. Amerika 20 yıl önce tantanalı bir şekilde Afganistan'a girmesi, ardından savunmasız Afgan sivillere karşı silah ve bomba kullanmasının ardından kendini bir bataklığa saplanmış gibi hissetti ve şimdi askerlerini ve askeri teçhizatını bu bataklıktan çıkarması gerektiğine karar verdi.
Aslında Amerika'nın Afganistan'da birçok kez aşağılandığı kesin bir gerçektir. Bu aşağılanmanın doruk noktası ise Başkan Joe Biden, Afganistan'ı 20 yıl işgal ettikten sonra artık Afganistan'da Amerikalı askerlerin ölmesine şahit olmak istemediklerini itiraf etmesinde yaşandı. Şimdi ise Biden, Afganistan'da 2400 askerin ölmesi ve 21 bin askerin de yaralanmasının ardından bu ülkedeki tüm askerlerini geri çekmeye karar vererek böylece Amerika halkına Vietnam hezimetinden sonra çağdaş tarihte en büyük hezimetini tattırdı.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 4. bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 92. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle hoşnut ve razı anlamında olan mübarek Rıdvan ismi hakkında konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, bildiğiniz üzere Allah'ın en güzel ve en iyi isimlerinden olan Esmaül Hüsna, sırf bir isim değil, tezahür ettiğinde bizi o özelliğe sahip olanı, yani Yüce Allah'ı hatırlatan birer gerçektir. Evet, varlık dünyası ilahi isimlerle doludur ve bizler de onları tanıyıp hayatımıza kattığımızda, İnsani erdemliğe ulaşabiliriz. İnsani erdemliğin gerçekleşmesi için çok iyi bir araç olan Yüce Allah'ın bu güzel isimlerinden biri de hoşnutluk ve rıza anlamında olan Rıdvan'dır.
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Esmaül Hüsna'dan bir diğer isim Rıdvan'dır. Yüce Allah her şeyden hoşnuttur ve varlık dünyasının hiçbir köşesi onun için nahoş değildir. Zira bizzat kendisi irade buyurmuş ve varlık dünyasını var etmiştir. Kur'an-ı Kerim ve dini marifte bu mübarek isim sadece Allah hakkında kullanılmıştır. Nitekim Tevbe suresi 72. ayetinin bu bölümünde şöyle okuyoruz. Allah'ın razı olması ise hepsinden büyük bir nimet. Tabii ki Rıdvan'ın kelime kökü olan Radi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem Allah hem insan hakkında da kullanılmıştır. Maide suresi 119. ayetinde şöyle okuyoruz. Artık Allah onlardan razıdır. Onlar da ondan razı olmuşlardır.
Rıza tıpkı sevgi gibi çift taraflıdır. Başka bir ifadeyle Allah'ın kuldan razı olması ile kulun Allah'tan razı olması arasında sıkı bir bağ vardır. Aslında insan ancak kendi kalbine döner ve Allah'ın kaza ve kaderlerinden razı görürse Allah'ın kendisinden razı olduğunu anlar. Başka bir ifadeyle Allah'ın kuldan razı olmasının temel şartı kişinin Allah'tan razı olmasıdır.
Günün birinde İsrailoğullarından bir grup Hazreti Musa aleyhisselamın yanına gider ve "Ey Musa, Rabbinden onu hoşnut etmek için neler yapabileceğimizi sor" dediler. Hazreti Musa aleyhisselam da "Allah'ım söylediklerini sen duydun" dedi. Yüce Allah şöyle cevap verdi. "Ey Musa, benim onlardan rızam, onların benim kaza ve kaderime ve isteklerime razı olmalarına bağlıdır. Benden razı olsunlar ki ben de onlardan razı olayım."
Kur'an-ı Kerim'in Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde de bu rıza ve ilişkinin çift taraflı olduğu çok güzel şekilde anlatılıyor. Allah şöyle der: "Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön." Bu yüzden eğer kul Allah'ın takdirinden razı ve hoşnut ise Rıdvan ve ilahi rıza makamına ulaşmıştır. İşte bu da Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere cennet bağ ve bahçeleri, içinde akan nehirler ve saraylardan daha değerli olan Rıdvan makamıdır.
Rıdvan makamı, Yüce Allah'ın mümin kadın ve erkeklere nasip ettiği ilahi mükafat ve uhrevi makamlardan biridir. Bu rıza, imanın kemalinin, amelin iyiliğinin ve insan davranışlarının doğruluğunun bir belirtisidir. İnsan bu makama ulaşınca kesinlikle kendini Allah'ın rububiyet alanında görür ve Allah'ın tüm takdir ve tedbirlerinin hikmet ve maslahat üzerine olduğuna iman getirir. Bu yüzden Allah'ın onun hakkında istediği ve takdir ettiği sabır gösterir ve teslim olur ve hiçbir itirazda bulunmaz. Ne kendisi hakkında yazılanlara, ne de başkaları, ne de varlık dünyasında olup bitenlere.
İran'ın büyük bilgin ve filozofu, Ahlaki Nasırı kitabın yazarı Hoca Nasreddin Tusi şöyle yazıyor: "Bir erdeme rıza konumundan kendisinden nasıl bir etki gördüğü sorulmuş, cevap olarak şöyle demiş: "Rıza konusunda yüksek bir makama ulaşmadım. Fakat eğer benim vücudumdan ve cismimden cehennemin üzerine bir köprü yapar ve yaratılanların başından sonuna kadar herkesi o köprüden geçirip cennete götürürlerse ve yalnız beni cehenneme götürürlerse, asla neden benim payıma düşen bu ve başkalarınınki bu gibi bir şey aklıma gelmez.
Ruhsal huzur ve ıstırap ve endişeden kurtulmak Allah'ın Rıdvan ismi şerifine nail olmanın imtiyazlarından biridir. Rıza makamına ulaşan biri ister fakir, ister zengin, ister çirkin, ister güzel, ister kısa, ister uzun, ister beyaz, ister siyah, ister çocuk sahibi, ister kısır, ister sağlıklı, ister hasta olsun Allah'ın rızasına razıdır ve ona itirazda bulunmaz. Bu rızayet dini ve şer'i görevlerde de tam olarak görülür ve razı olan kişi tüm işlerin, saadet ve hayır işlerin hamuru olarak görür.
Bu arada bir şey de unutmamak gerekir ki bazı eksiklikler ve düzensizlikler bizzat kendimizin tembellik, umursamazlık ve hafife almamızdan kaynaklanıyor. Ayrıca bazı mahrumiyetler ve eksiklikler de başkalar hakkında yapılan zulüm ve adaletsizliğin sonucudur. Ve bunu da ilahi mukadderata bağlamamak ve onlara rıza göstermemek gerekir. Üstelik zulmün giderilmesi için çalışmak gerekir.
Zulme boyun eğmek, ilahi takdire razı olmaktan farklıdır. Müslüman eğer taciz ve saldırıya uğrarsa kendini savunmalı, eğer hastalanırsa tedavi için doktora başvurmalı, eğer eli dar ise ve geçim sıkıntısı çekiyorsa Allah'ın emri ve Resulullah Efendimizin tavsiyesi üzerine geçimini sağlamak için sağlıklı bir çalışma yapmalıdır. Asla zilleti, hastalığı ve yoksulluk ve felaketi Allah'a razı olmak ve ona boyun eğmek hesabına yazmamalı. İlahi kadere razıyım demeli. Zira içinde bulunduğu durumun Allah'ın isteği ve rızası olduğu ise asla belli değildir.
Allah'ın Rıdvan mübarek ismine mazhar olan mümin insan, gerçekten ve her halükarda Yüce Allah'ın iradesine tam anlamıyla teslim olmuş, zorluklara karşı sabırlı ve dirençli olduğu anlaşılır. Fakat bazıları ancak olaylar onların istediği şekilde seyrettiğine razıdırlar. Bu kesim şartlar değişene ve durum istedikleri gibi olmayınca hoşnutsuzluklarını açıklarlar.
Bu yüzden bizzat bu mübarek ismin tecelli ettiği kişi olan Ehl-i Beyt imamlarının 8.'si İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'a yönelik iyimser ol. Zira kim Allah'a iyimser ise Allah da onun iyimserliğine eşlik eder ve kim az olan rızkına razı olursa Allah onun az olan amelinden razı olur. Kim az bir helal rızıkla hoşnut olursa yükü hafif ve ailesi nimette olur ve Allah onu görür yapar ve onu dünyadan sağlıkla cennete ulaştırır.
Rıdvan ismi şerifin en güzel örneklerinden biri İmam Hüseyin aleyhisselam cennet gençlerinin efendisidir. Döneminin zalim ve fasık hükümdarı Yezid bin Muaviye'ye karşı kıyam eden İmam Hüseyin, kendisi ve tüm azizlerini Allah yolunda feda ederek tüm zorluklara karşı göğüs gerdi ve mübarek hayatının son anlarında bile Allah'ın rızasına teslim olarak başını öne eğdi ve şöyle buyurdu. Allah'ım, bana istediğin şeye razıyım ve senin emrine teslimim ve adalet isteyenlerin feryadına yetişen senden başka bir mabut bulamıyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerden güzel bir dua ile ayrılıyoruz. Bugün için Cevşin-i Kebir duasının 5. babını seçtik. Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannan, ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan, ey kullarının amellerine karşılık veren Deyyan, ey bağışlaması bol olan Gufran, ey kullarına yol gösteren Burhan, ey gerçek saltanat sahibi Sultan, ey bütün kusur ve noksanlardan uzak olan Sübhan, ey kendinden yardım istenen Müstean, ey nimet ve beyan sahibi, ey emniyet ve eman sahibi, bütün kusurlardan münezzehsin, senden başka ilah yok. Eman ver bize, bizi cehennemden kurtar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir adresine görüş ve isteklerinizi de gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya kültürel mirasının korunmasının şifreleri.
Muhterem dinleyiciler, Dünya kültürel mirasının korunmasının şifreleri isimli özel sohbetimizin 3. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde kültürel miraslar korunma ve desteklenmesiyle ilgili konuşacağız.
Tarihsellerin ve kültürel mirasın tahribi dikkate alınmadığı takdirde ülkelerin tarihini tehlikeye atacak çok önemli bir konudur. Tarihi anıtlar, doğal çöküş ve yıpranma sürecinden etkilenmenin yanı sıra bazı durumlarda diğer çeşitli faktörlerin de tehlike yarattığı görülüyor. Bilinen doğal ve iklimsel faktörlerden bazı insan davranışlarına kadar kimi durumlar tehlike kaynağı olabilmektedir.
Tarihi ve kültürel anıtları ziyaret etmenin bu anıtların yok olmasına neden olabileceğini bilmek ilginç olabilir. Tüm dünyada ortak olan bu sorun, uzmanlar tarafından kültürel mirasın tahribatının sebeplerinden biri olarak gösterilmiş ve bugüne kadar sunulan çözümler tam anlamıyla başarılı olamamıştır. Bunun bir örneği New York'ta görülüyor. Casey Noket, milli parklardaki kayalara, kaya duvarlara ve diğer doğal parçalara resim yaparak bu kayaların şeklini değiştiren, onları tahrip eden New York merkezli bir sanatçıdır. Araştırmalar sonucunda farklı alanlardaki bu tahribatçı sanatkarın eserlerinden oluşan bir koleksiyon ortaya çıktı. Bu tahribatçı sanatkar bu eserlerin fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayarak tartışmaların çıkmasına yol açtı. Bu şahıs tartışmaların ardından nihayet Instagram hesabını kapattı.
Tabii ki bu örnek bu tür bir yıkımın dünyadaki ilk ve son örneği değildir. Joshua Tree Ulusal Parkı bu nedenle Şubat 2013'ten beri kamuya kapalı tutulmaktadır. Bu milli parkta organize tahribat gerçekleştiren insanların olduğunu gösteren birçok grafiti örneği vardır. Bu grafitlerin örnekleri Rocky Dağları Milli Parkı'nda ve Twin Falls kayalıklarında da yıllardır görülüyor. Great Smoky Mountains Milli Parkı'nda da ziyaretçiler ayrıca doğal taşlara ve taş duvarlara sprey boya püskürtüldüğünü ihbar etmiştir.
sanat eserleri bile bu saldırının kurbanı oluyor. Örneğin 1962'de Fransız ressam Corot'un Paris'teki Louvre Müzesi'nde saklanan ünlü tablosu Le Point de Mantes tahrip edildi ve artık sergilenmedi. Buna ek olarak Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu defalarca saldırıya uğradı ve üzerine asit, boya ve hatta bir fincan çay döküldü.
Acaba bu tür tahribatlara ne denir biliyor musunuz? Vandalizm asıl amacı kamu malını kasıtlı, bilinçli ve gönüllü olarak yok etmek olan suçlardır. Vandallar herhangi bir nedenle güzel ve pratik olan ve tüm insanlara ait olan her şeye karşı sorumsuz ve yıkıcı davranışlara yönelen insanlara denir.
Araştırmacılar tarafından genellikle vandalizm alanındaki eğilimin ve eylemlerin ana kökenleri olarak kabul edilen şey, vandalizmin çoğu zaman kök salmış olması ve oluşumunda ve ortaya çıkmasında büyüme ortamının koşullarının çok etkili olmasıdır. Sosyal koşullar, ekonomik seviye, şehirlerde uygun ve elverişli yaşam koşullarının olmayışı, sınıfsal boşlukların ve farklılıklarının varlığı vandalizm için koşulları daha da uygun hale getirmektedir. Psikoloji bu konuyu iç isyancı güçlerin işleyişinin bir sonucu olarak değerlendirmiş ve dışsal ve irrasyonel tezahürü nesil boşlukları ve çatışmaları sonucu olarak değerlendirmiştir. Bazı uzmanlar ebeveynlere veya önceki nesillere karşı muhalefete yol açan Oedipus karmaşasının da bu gibi davranışların ortaya çıkmasında etkili olduğunu düşünüyorlar.
Vandallarda saldırganlık ve agresiflik ana altyapıdır. Saldırganlık, çevreye hakim olmak ve huzuru kazanmak için psikolojik savunma mekanizmalarından biridir. Öfke ve saldırganlık, iflas ve yoksulluk, özlem ve sadakatsizlik, ıstırap, hastalık ve benzeri olumsuz durumlardan doğar. Saldırganlık, insanlarla yüzleşmede dayak, aşağılama, hakaret, işkence ve aşure sistemlerle nesneleri bozma ve tahribat yapma şeklinde de kendini gösterir.
Vandalizm bireysel ve kitlesel üzere iki türe ayrılmaktadır. Tarihi eserlerin yıkımı ve tahribatı ise kitlesel ve grup vandalizminde daha belirgin ve belirgindir. Ancak gerçekte bilinmeyen ve görünüşte daha az önemli olan bireysel vandalizmin sosyal ve ekonomik sorunları daha geniş çaplı, daha derin ve daha etkili olacaktır.
Bu toplumsal kötü davranışa vandalizm isminin verilmesinin nedeni eski zamanlarda antik çağda vandalların yaptıklarına benzer davranışlar olmalıdır. Vandallar ise Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü sırasında milat sonrası 1. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar Avrupa'yı işgal eden Cermen halkının bir alt grubudur. Ve en önemli eylemleri milat sonrası 455'te Roma'nın yağmalanması ve yıkılması olmuştur. Bu istila sırasında Roma'nın tarihi ve kültürel anıtlarının çoğu, Roma eserlerinin en eskileri ve değerli her şey, Geserik adında bir adamın önderliğinde görünürde sebepsiz yere vandallar tarafından yok edildi. Fransız devrimi sırasında vandalizm, kamu mülkiyetine, özellikle sanat eserlerine zarar veren kesimler için kullanıldı.
Kültürel vandalizm, sosyal bir anomali olan değerli kültürel nesnelerin ve eserlerin kontrolsüz bir şekilde yok edilmesi anlamına gelir. Kültürel vandalizmde tarihi anıtların yok edilmesi ve duvarlara hatıra yazmak her şeyden daha yaygındır. Eski eserlerin kültürel değeri ve antikliği ne olursa olsun bu insanlar onları yok etmeye çalışırlar ve çoğu zaman amaçsız bir şekilde üzerlerinde kalıntılar bırakırlar. Kültürel miras alanındaki uzmanların çoğuna göre grafiti veya vandalizm, kültürel varlıkları herhangi bir tehditten daha hızlı bir şekilde yok edebilecek en ciddi tehditlerden biridir.
Tahran Radyosu.
Küresel deneyimler, kültürel mirasın tahribatına karşı hızlı ve sert tepki verilmesi gerektiğini göstermekte. Dünyanın her yerinde anıtlara dokunmak sert cezalara yol açıyor. Örneğin, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mali'deki kültürel mekanları kasten tahrip eden bir militanı Lahey'deki mahkemede savaş suçu işlemesinden dolayı suçlu buldu ve onu Mali'nin Timbuktu kentinde 9 mezarı ve bir camiyi yıkmakla suçladı. Sonuçta tahribatla suçlanan şahıs 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Timbuktu şehri Mali'de UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır.
Tarihi ve kültürel varlıkların yok edilmesi alanında en sıkı kanunlardan biri İran İslam Cumhuriyeti İslam Ceza Kanunu'nun 5. kitabında listelenmiştir. İslam Ceza Kanunu'nun 558. maddesine göre İran'ın milli anıtları listesinde kayıtlı bina, yer, site ve kültürel, tarihi veya dini koleksiyonların veya süslemelerin, aksesuarların, tesislerin, nesnelerin ve çizim ve motifler veya bağımsız bir kültürel, tarihi veya dini statüye sahip yerlere zarar verirse, tazminat ödemesinin yanı sıra 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.
İslam Ceza Kanunu'nun 559. maddesine göre müze ve sergilerden, tarihi ve dini mekanlardan ve hükümetin koruması veya gözetimi altındaki diğer yerlerden eşya ve malzeme, tarihi kültür eserlerinden malzeme ve parçalarını çalarsa veya bunu bilip de ihbar yapmayan kimseler ya da bu eşyaların nereden geldiğini bile bile satın alan ve saklayan ve gizleyen biri hırsızlıkla suçlanmasının yanı sıra tazminat ödemek zorunda ve 1 ila 5 yıl kadar hapis yatmalıdır.
İslam Ceza Kanunu'nun 560. maddesine göre Kültür Varlıkları Kurumu'nun izni olmaksızın veya bu kuruluş ve ilgili bakanlığı tarafından onaylanan ve ilan edilen kurallara aykırı davranan herkes ya da yasalarda kültürel ve tarihi eserler ile ilgili olan maddelere aykırı düşecek girişimlerde bulunanlar, tahribat yapanlar, tazminat ödemelerinin yanı sıra 1 ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılırlar.
Bir önceki bölümde de söylediğimiz gibi eğitimin toplumdaki rolü çok önemlidir. Örneğin öğrenciler dönemsel olarak ve belirli günlerde küçük gruplar halinde müzelere götürülebilir ve kültürel mirasın korunması hatta eski eserlerden uygun mesafenin korunması gibi şeyler öğretilebilir. Üniversite profesörleri kültür, turizm alanındaki öğrenciler tarih eserlerin önemini ve vandalizmin zararlarını kamuoyuna aktarıp kültür uzmanı olarak misyonlarını yerine getirebilirler. Böylece tüm insanlara ait olan milli eserlerin korunmasına da yardımcı olurlar.
Medyanın bu alandaki rolü de çok önemli ve yapıcıdır. Çünkü günümüz dünyasında medyadan başka hiçbir araç muhatabın bilgi, eğitim ve zihinsel imajını etkileyemez. Bu görev ise görsel, İşitsel ve özellikle dijital medyanın sorumluluğundadır. Bu sorumluluk olarak medya insanlara bu bilgileri aktarabilir.
Medya, özellikle yerel medya, vandallar tarafından saldırıya uğrayan, eserlerin hoş olmayan yüzlerini ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini resmederek bölgenin yerli halkını da duyarlı hale getirebilir. ve onları bu yerleri daha fazla korumaya teşvik edebilir. Psikologların yanı sıra birçok uzman ve sosyolog, binaların ve eski eserlerin yanına büyük resimler yerleştirerek hatıra yazıları ve oymaların önlenebileceğine inanıyor. Hatta dünyanın bazı yerlerinde hatıra yazmak isteyenler bu panolarda sanat eserleri bile yaratabilirler.
Tabii ki tarihi binaların yıkılma ve tahribat riskini önlemek için başka çözümler de öneriliyor. Bunlardan bazıları kültürel miras mahkemesi oluşturması, devlete ait binaları yetkili özel sektöre devretmek ve değerli mülk sahipleri arasında bir restorasyon kültürü yaratmak ve tarihi binalar ve tehlike altındaki eserlerin restorasyonunu yapmaktır.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Kültürel Mirası'nın Korunmasının Şifreleri isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünü dinlediniz.
Sizden ayrılmadan önce parstude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon. Thank you.
Thank you.